Yüreğim Seni Çok Sevdi, Canan Tan, 8. kaset, 1. yüz, sayfa 358. Olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermeden, bugün için teşekkürler diyerek, Özden'in koluna girip apartmanın girişine doğru yürüyorum. Gecenin ilerlemiş saatlerinde bilgisayarın başına geçtiğimde, ummadığım bir sürpriz bekliyor beni. Robin, posta kutuma Mark Twain'in sözlerinden bir demet yollamış. Herkes aya benzer. Kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, bu yüzden başardılar. Öyle yaşamalısın ki öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. İnsan 80 yaşında doğup 18 yaşına kadar yavaş yavaş yaşasa daha mutlu olurdu. Kitap okumayan kimsenin okuma bilmeyene karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi, karnabahar üniversite eğitimi almış lahanadan başka bir şey değildir. Doğru pabucunu giymeden yalan dünyayı dolaşır. Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmaz. Her biri inci tanesi değerindeki sözleri yüzümde yarattıkları gülümsemeyle okuyorum. Hemen ardından isyanla doluyor içim. Beter olası diyorum kendi kendime. Nazım Hikmet'in doyumsuz dizelerinin yerini Mark Twain'in sözlerinin almasını hiç yadırgama. Fazlasıyla hak ettim bunu. Özden, Robin'in sözünü ettiği şirkete gidip iş başvurusunu yaptı. Gelecek sonucu merakla bekliyor. İkimizin de boşta olduğu, sonradan zor bulacağımız günler bunlar. Elimizden geldiğince tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hafta boyu geziyoruz Özden'le. Şehir merkezinde daha önce yolumuzun düşmediği kahveler, restoranlar, alışveriş merkezleri. Bir günde Davis'lere gidip çocuklarla Özlem gideriyoruz. Cuma akşamı New York için eşyalarını topluyor Özden. Sana da gel derdim ama Robin'i bırakamazsın diyor. Benim yerime de eğlenim mistikte. O iş kesinleşmedi henüz diyorum. Robin söylediyse karar verilmiş demektir. Bakıyorum iyiden iyiye Robin'ci oldun. Ne haddime? Sınırlarımı bilirim ben. Robin senin arkadaşın. Arkadaşlıklar iki kişilik değildir. Son zamanlarda ayrılmaz bir üçlü oluşturduğumuzun farkında değil misin? Senin de farkında olmadığın ya da öyle göründüğün küçük bir ayrıntı var Aslıcığım. Mistik'e gidemeyeceğimi söylediğimde Robin'in gözlerinde yanıp sönen sevinç pırıltıları. Ne demek istiyorsun sen? Hala anlamadın mı? Robin'in özel bir ilgisi var sana. Ev ve iş sorunlarıyla uğraşan iki genç kıza kol kanat germesini, ev bulmakla kalmayıp yerleştirirken işçi gibi çalışmasını, koskoca profesörün yardımseverliği diye mi açıklayacaksın? Başka birine böyle davrandığını gördün mü hiç? Yanılıyorsun Özden. Robin dış dünyaya kapılarını kapatmış bir insan. Rastlantı sonucu arkadaş olduk. Senin de katılımınla ortak bir şeyleri paylaşmaya başladık. Hepsi bu. Öyle olsun. Ama gör bak, beni haklı çıkaracak gelişmeler yakındır. Benim de yarattığı çarpık senaryolarla kafamı bulandırdıktan sonra cumartesi sabahı New York'a gidiyor Özden. Bu hafta hiç görüşmedik Robin'le. Ne o beni aradı ne de ben onu. Kumarhanedeki konuşmamızın ardından hep beraber güzel bir pazar günü geçirmiştik ama sonradan değerlendirdiğinde söylediklerimin ağırına gittiğini ve bana karşı kırgın, hatta kızgın olabileceğini düşünüyorum. Kendi bilir. Bugün olsa yine aynı şeyleri söylerim ben. Akşama doğru telefonum çalıyor. Herhangi bir başlangıca gerek duymadan, saat kaçta alayım seni diye soruyor Robin. Umarım mistik programını unutmamışsındır. Unutmuş olabilirim. Kesinleştirdiğimizi hatırlamıyorum. İşlerim çok yoğundu bu hafta, arayamadım. Yarın konuşuruz. Saat 10 iyi mi? Sabah geldiğinde her zamankinden daha neşeli olduğunu görüyorum Robin'in. Ve daha nazik. Arabanın kapısını açıp oturmama yardım ediyor. Ne tür müzik dinlemek istediğimi soruyor. Özden'le konuştuklarımızın etkisiyle olsa gerek, ilk kez farklı bir gözle inceliyorum Robin'i. Bakışlarının maviliği dışında alışa geldiğimiz Amerikalı tiplere benzemiyor. kumral saçlarıyla düzgün yüz hatları uyumla bütünleşmiş. Uzun boyu, bir dirhem fazlalık taşımayan bedeniyle son derece yakışıklı. Aklımdan geçenleri kovalamak ister gibi, keşke Özden de olsaydı diyorum. Söylediğin kadar güzel bir yerse içime sinmeyecek. Bizde bir söz vardır diye gülüyor. İki kişi keyif, üç kişi kalabalıktır derler. Özden'i fazlalık olarak görmesine kızıyorum. Ağzımı açıp ters bir yanıt vermeye hazırlanırken garip bir açıklamayla susturuyor beni. Yanlış anlama, Özden'in varlığını istemediğimden değil. Mistiğin mistik havası iki kişiliktir, fazlasını kaldırmaz. Günün sonunda ne demek istediğimi anlayacaksın. Mistik, Long Island boğazına akan Mistik Nehri kıyısında kurulmuş şirin bir sahil kasabası. Aynı zamanda tarihi bir liman ve denizcilik müzesi. Gerçekten de mistik bir havası var. Burada çekilen Mistik Pizza filminden sonra daha çok gezilen, görmek istenen bir yer haline gelmiş. Yağmur yağıyor. Harika bir kumsala sahip plaj yerine Mistik Akvaryum'a gitmek zorunda kalıyoruz. Böylesi benim de işime geliyor. Robin'in önünde soyunup dökünmeyi istemiyorum nedense. Akvaryum, insana deniz altında olduğunu hissettiren büyülü bir yer. Balinalar, foklar, deniz aslanları, penguenler, binbir renk ve çeşitte balıklar. En çok beyaz balinaları seviyorum ben. Yunusların gösterisine bayılıyorum. Yaramaz iki çocuk gibi bağıra çağıra seçtiğimiz balıkları yarıştırıyoruz Robin'le. Onun bu kadar çocuklaşabileceğine ilk kez tanık oluyorum. Akvaryumdan sonra tek katlı otantik dükkanların yer aldığı alışveriş mekanlarını geziyoruz. İçi loş dükkanlardaki mumlar, tütsüler, ilginç biblolar, gezenleri dış dünyadan soyutlayıp gizlerle örülü bir aleme taşımak için özellikle düzenlenmiş sanki. Alışveriş yapmayan hiç niyetim yokken deniz kabuklarından yapılmış uçuk mavi ve uçuk pembelerin üzerlerinde dans ettiği iki resim çerçevesiyle yandığı zaman içinde balıkların yüzdüğü mum toplardan alıyorum. Bil bakalım yemek için nereye götüreceğim seni diyor Robin. Yanıtımı beklemeden koluma girip kapısının üzerinde Mistik Pizza yazan beyaz küçük bir binaya doğru sürüklüyor beni. İşte ünlü Mistik Pizza filminin çekildiği yer diyor. Pencere kenarında bir masaya oturuyoruz. Ne yiyeceğimiz belli, pizza. Ancak mekanın ünlü olmasının getirdiği fark yüzünden başka bir yerde vereceğimiz paranın iki katını ödemek zorundayız. Mistik Pizza, Julia Roberts'ın ilk kez başrol oynadığı film. Seyrettin mi bilmem diyor Robin. Küçük bir pizzacıda çalışan üç kızın sıradan yaşamları, bu kasabadan kurtulabilmek için çırpınışları, umutlarını, düşlerini, gelecek planlarını, aşklarını paylaşıyorlar filmde. Seyretmiştim. Ama çekildiği yerde bulunmak farklı duygular yüklüyor insana. Şuradan birileri çıkacak da filmden bir replik okuyacak sanki. Pizzalarımız geliyor. Adına ve ününe yaraşır lezzette. Yanı sıra kırmızı şarap. Burasını çok sevdim diyorum Robin'e. Bir yeri sevmek için o yerde yaşamayı ister miyim diye sorarım kendime. Bu küçücük kasaba burada seve seve yaşayabileceğimi hissettirdi bana. Filmdeki kızlar kurtulmak için boşuna çırpınmışlar. Dediğim kadar varmış yani. Beğenilerimizin ve zevklerimizin ne kadar örtüştüğünün farkında mısın Aslı? Bir şey sormak istiyorum sana. Benimle beraber olmaktan, arkadaşlığımdan memnun musun? Evet diyorum hiç düşünmeden. Kötü başladık ama devamını iyi getirdik. İlk bakıştaki soğuk görünümünün altında gerçek bir dost, candan bir arkadaş bulduğumu söyleyebilirim. Aynı durum benim için de geçerli. İlk gördüğümde havai, diğerlerinden farksız, sıradan bir öğrenci olduğunu düşünmüştüm. Kendimi övecek değilim. Ben de dış dünyaya kapılarını kapatmış, insanlardan uzak duran, mağrur bir öğretim üyesiydim. Kapalı kapıları aralayıp bana ulaşmayı, beni çözmeyi başardın sen. Ciddileşiveren yüz ifadesiyle devam ediyor. Ve ben bu beraberliği farklı boyutlarda sürdürmeyi ister oldum. Benimle evlenir misin Aslı? Donup kalıyorum. Robin Coleman bana evlenme teklif ediyor. Gerçekliğine inanmakla inanmamak arasında bocalıyorum bir süre. Dikkatime ilk takılan bunun alışılagelmiş evlenme tekliflerine benzemediği. Aşk ve sevgi sözcükleri yok. Var olan paylaşımlardan duyulan mutluluk, bu mutluluğu sürdürme isteği, biraz da beğeni belki. Sonsuza kadar sürer mi gibi anlamsız, doğru yanıtı olamayacak sorulara takılıp kalmıyor Robin. Beraberliğini sevdim, senden hoşlandım, sen de benimle aynı duyguları taşıyorsan gel evlenelim diyor. İçinde bulunduğu anı yaşamanın ötesinde geleceğe yönelik büyük iddiaları yok. Robin Coleman, kimsin sen? Özgüveni doruklarda gezinen, kendisi dışında kimseleri beğenmeyen, dediğim dedik bir öğretim üyesi. Yeri geldiğinde arkadaşlık kavramına sıkı sıkıya bağlı kalabilen sıcacık bir dost. Felsefeye, psikolojiye gönül vermiş gerçek bir aydın. Boston'da, nehir kıyısında bana şiirler okuyan, duygusal yönü güçlü, delikanlı ruhlu bir romantik. Ve oyun masalarından zor kaldırdığım sıkı bir kumarbaz. Bu kimliklerinden hangisiyle bana evlenmek teklif ediyorsun Robin? Böyle bir fikir ne zaman oluştu kafanda? İş bulup kalmamın seni sevindireceğini söylerken de benimle evlenmeyi düşünüyor muydun? Yoksa zor yakaladığın bir arkadaşlığı sürdürebilmek için mi kalmamı istiyordun? Biliyorum, şaşırttım seni diyor. Hemen yanıt vermeni beklemiyorum. Şunu bilmeni isterim ki bana evlilik sözcüğünü telaffuz ettiren ilk kişisin. Vereceğin yanıt olumsuz da olsa saygıyla karşılarım. Dostluğumuzun sürmesi şartıyla. Kendince zaman tanıyor bana. Bir başka deyişle olayların akışını zamana bırakıyor. Tıpkı eskilerde kalmış, gerilerde bir yerlere gömmeye çalıştığım o iflah olmaz kara sevdalı gibi. İşe başlamadan önceki son haftam. Mistik'te geçirdiğimiz pazar gününden sonra Robin'le yüz yüze gelmedik. Telefon konuşmalarımız eski arkadaşlık çizgisinde sürüp gidiyor. Önümüzdeki hafta sonu için yeni programlarla karşıma çıkmasından korkuyorum. O konuşmanın ardından hiçbir şey olmamış gibi davranmam zor. Kendimle baş başa kalmak, ilişkimizi hangi doğrultuda sürdüreceğimize karar vermek için zamana ihtiyacım var. Robin'in evlenme teklifini Özden'le bile paylaşmadım henüz. Çözümsüzlüklerimi kendi içimde aydınlığa kavuşturmadan onunla konuşmayı gereksiz buluyorum. Susan'dan gelen umulmadık çağrı, düşüncelerimi ve duygularımı yönlendirmem için gereksinim duyduğum süreyi kazandırması açısından bulunmaz bir fırsat yaratıyor bana. Birkaç günlüğüne Rhode Island'a gidiyoruz diyor Susan. Sen de gelsene, işe başlamadan güç toplamış olursun. Eğer isterse Özden de gelebilir. Hartford'dan her ayrılışımda yaptığım gibi telefona sarılıp annemleri arıyorum. Kilometrelerce ötede olsalar da nereye gittiğimi, ne yaptığımı bilmeleri gerektiğini düşünüyorum hala. Tatile gidiyorum diye fazla heveslenme diyor annem. Üç küçük çocuk, onlara bakmanız için çağırıyorlar sizi. Davis'lerle yakınlaşmamdan duyduğu huzursuzluk diye düşünüyorum ama pek de haksız sayılmaz. Yola çıkmadan önce de Robin'i arayıp gidişimi haber veriyorum. Sanırım bu davranışımı bir kaçış olarak algılıyor, hiçbir yorum yapmadan kırık bir sesle iyi tatiller diliyor yalnızca. Kim ne derse desin, ne düşünürlerse düşünsünler, dost bildiğim insanların arasında geçireceğim, bende unutulmaz izler bırakacağından emin olduğum kısacık bir tatile hevesle hazırlanıyorum. Rhode Island, Hartford'ın denize açılan yüzü, bir anlamda sayfiyesi. Çok sayıda otellerin, yazlık evlerin, villaların yer aldığı bu tatil beldesi, pırıl pırıl denizi, geniş kumsalı, parlak güneşiyle bana Bodrum'u anımsatıyor. Davis'lerin villası, denize merdivenlerle inen hafif eğimli bir yamacın üzerine kurulmuş bir saray yavrusu. Özden'le beraber kalacağımız odanın penceresinden dışarıya baktığımızda harika bir deniz manzarası kucaklıyor bizi. Annemin tahminleri doğru çıkmıyor. Özden'le ben eski günlerdeki bebek bakıcılığına çağrılan sıradan öğrenciler gibi değil, özel konuklar olarak ağırlanıyoruz burada. Çocuklarla oyalanıp denize girmekten, tembel tembel güneşlenmekten başka bir iş yaptığımız yok. Daha önceki kısa beraberliklerimizde kısıtlı ölçülerde tanıdığımız John, ev yaşamını paylaştığımızda farklı bir kişilikle çıkıyor karşımıza. Kapısının önünde Mercedesler, jipler duran o değilmiş, evi çevirecek yardımcıları yokmuş gibi hiç yüksünmeden her türlü ev işini yapabiliyor. Mutfağa girip kendine has damak tatları yaratıyor, sofrayı kurup kaldırıyor, denizden çıktıklarında çocukları yıkıyor, giydiriyor, yemeklerini yediriyor. O bunları yaparken Susan koltuğa gömülüp televizyon seyrediyor, kitap okuyor ya da bizimle sohbet ediyor. Umduğumuzdan güzel geçen tatilimizin son günü. Kalan sayılı dakikalarımızı elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz özlenle. Sabahtan bu yana bedenlerimizi güneşin kollarına teslim ettiğimiz şezlonglarla deniz arasında mekik dokuyoruz. Çocukların öğlen uykusuna yattığı, Susan'la John'un odalarına çekildikleri dingin saatler. Dönüş zamanının yaklaşmasıyla bin bir çeşit düşünce üşüşüyor kafama. Yeni başlayacağım işim, benden olumlu ya da olumsuz yanıt bekleyen Robin ve ülkemde bırakıp üstünü örtmeye çabaladığım ama en olmayacak zamanlarda yüzünü göstererek her şeye rağmen varlığını sürdürdüğünü kanıtlayan eski yaşanmışlıklarım. Şezlongdan fırlayıp kalkıyorum. Bu kez tek başına dalgaların ortasına atıyorum kendimi. Beynimden geçenlerin hızını kesmek ister gibi büyük kulaçlarla soluksuz kalıncaya kadar yüzüyor, yüzüyorum. Bu da yetmiyor. Denizde kucaklaşmamı, derinliklere inip içimi kemiren pençeleşmiş ürküntülerimi gömmek istercesine uzun dalışlarla sürdürüyorum. Ne yapsam başına buyruk duygusal çalkantılarıma çare bulamıyorum. Geriye dönüp hızlı kulaçlarla sahile doğru yüzüyorum. Son bir kez dalıyorum derinlere, avuç dolusu deniz kabuğu topluyorum özden için. Tam o sırada garip bir boşluk duygusu sarıyor her yanımı. İçgüdüsel bir hareketle boynuma gidiyor elim. Kolyem yok. Ne yaşarsam yaşayayım, ilk günkü anlamını asla yitirmeyen sonsuzluk sembolüm bırakıp gitmiş beni. Gerisin geriye dönüp geldiğim yolları yeniden kulaçlayarak, derinlere inip soluksuz kalıncaya kadar kumların üzerini tarayarak yitirdiğimi umarsızca arıyorum. Yok, yok, yok. Gözyaşlarım denizin tuzlu damlalarına karışıyor. Umutlarımı suların dibine gömüp çıkıyorum sonunda. Kumların üzerine yığılıp kalıyorum. Neyin var diye yanıma koşuyor özden. Kendini bu kadar yormak zorunda mıydın diye çıkışıyor bana. Ama gözyaşlarımla denizin damlacıkları arasındaki farkı görmekte gecikmiyor. Ağlıyorsun sen diye haykırıyor. Ne oldu? Hıçkırıklar arasında kolyemi düşürdüm diyorum. Saçlarımı okşayarak sakinleşmemi bekliyor bir süre. Sonra da kolumdan tutup şezlonga uzanmama yardım ediyor. Beni incitmeyecek sözcükleri özenle seçerek tane tane konuşmaya başlıyor. Üzüntünü anlıyorum ama Murat konusuna noktayı koymamış mıydın sen? Koyamamışım demek ki. Aramızdaki son bağı da kendi ellerimle denize gömdüm. Bitti artık özden. Aşkımız son umudunu da yitirdi. Nesnel sembolleri bu kadar gözünde büyütme. İçinde yaşadığın duygular hala canlıysa, boynundaki kolyeyi yitirmiş olmanın ne önemi var ki? Duymuyorum bile onu. İçine düştüğüm amansız girdabın ortasında kendimle hesaplaşıyorum. Tanrı'nın bana verdiği bir ders bu. Yüreğinin kapılarını başkaları için aralık tutarsan, elinde kalmış biricik hazineni de alırım senden dedi bana. Özden'in bakışlarındaki şaşkınlığı ve merakı görmezden gelemiyorum. Onu da bilmeye hakkı var artık. Mistik'e gittiğimiz gün Robin bana evlenme teklif etti. Özden'in şaşkınlığı daha da artıyor. Öyle ki neden daha önce söylemediğimi sorgulamıyor bile. Ayrıntılara girip açıklamamı sürdürmemi bekliyor. Öylesine bir teklif işte diye omuz silkiyorum. Arkadaşlığımızın devamını getirme isteğiyle sınırlı, duygusal yönü kısır bir evlenme teklifi. Beni ürkütmemeye çalışarak ne yanıt verdin diye soruyor usulca. Yanıt falan yok. Olacak şey değil özden. İyi arkadaş olmak, ortak zevkleri paylaşmak evlilik için yeterli mi? Sessizce dinliyor özden. Olumlu ya da olumsuz hiçbir yorum yapmıyor. Buzluktan çıkardığı meyve suyunu uzatıyor bana. İç diyor. İçinin ateşini söndürür. Yatışmamı, dinginliğe kavuşmamı bekliyor ki aklından geçenleri diline dökebilsin. Bu teklifi elinin tersiyle itmeden önce biraz düşün derim diye başlıyor. Yabana atılacak bir öneri değil. Güldürme beni özden. Sırf dost olduk diye bir Amerikalıyla evlenip buralarda kök salmaya hiç niyetim yok. Hem bilirsin duygusal yönü geriye itilmiş mantıklı beraberliklere sıcak bakmam ben. Bir yerde okumuştum diyor Özden. Latin Amerika sözüydü galiba. Aşk evlilik için kullanılmaz. Gönlünü indir, gümüş yerine bakır tencerede pişir aşını ve aşık olmadığın kadınla ya da erkekle evlen. Mutlu olursun. Şaşırtıcı bir öğüt değil mi? Değişik, ilk anda ters gelen bir değerlendirme gibi dursa da gerçeklik payı büyük bence. Aşık olduğun değil de aşık olmadığın biriyle evlen dendiğini ilk kez duyuyorum. Ne biçim mutluluk bu böyle? Bizdeki görücü usulüyle evlenmeyi destekleyen benzer bir bakış açısı sanki. Çok doğru. Görücü usulü deyip geçme. Mantık evliliklerinin mutluluk getirmeyeceğini kim iddia edebilir ki? Şöyle düşün. Birbirlerine kör kütük aşık çiftler büyük beklentiler içindedirler. Karşılarındaki insanı kusursuz olarak görürler. Ne var ki bir araya geldiklerinde hayal kırıklıkları başlar. Zirvelerde gezinen beğeni ve tutkular yavaş yavaş aşağılara iner, dibe vurmaya yüz tutar. Mantık evliliğinde ise tam tersine, başlangıç noktası sıfırdır. Abartılı beklentiler, büyük vaatler yoktur. Ancak karşılıklı uyum sağlanırsa beğeni ve bağlılık seviyesi zirvelere doğru hızla tırmanabilir. Bu da mutluluk olarak yansır çiftlere. Bak hele, evlilik konusunda ihtisas yaptığını bilmiyordum. Annemin görüşleri bunlar. İlle de mantık evliliği yapayım diye değil, kafamın bir köşesinde durması için anlatmıştı. Birine aşık olmazsam, aşksız beraberliklerin de mutluluk getirebileceğini bileyim diye. Ya aşık olursan, birine aşık olduğun halde başkasıyla evlenmeye kalkar mıydın? Verilecek yanıt, aşka hangi açıdan baktığına göre değişir. Noktayı koyup vedalaştıktan sonra birleşme yolunda hiçbir umut kalmamışsa geriye dönüp bakılmamalı bence. Haklısın galiba. Basıp geçtiğin yere dönüp bakmayacaksın. Ama ileriye doğru adım atmakta da aceleci olmamak gerek. Bu arada Robin'in teklifinin tam anlamıyla görücü usulü bir mantık evliliği olmadığını da göz önünde bulundurmalısın. Parmakla gösterilecek bir kariyere sahip, her yönüyle övgüye değer bir insan o. Seni beğenmese, aşk olmasa bile, aşka özdeş duygular beslemese böyle bir teklifi yapmaz. Bunlar onun duyguları. Bende karşılık bulmalılar ki anlam kazanabilsinler. Böyle bir beraberliğe hazır değilim Özden. Amerikalı erkeklerin dünyanın en ideal eşleri olduklarını da aklından çıkarma. John'u görmüyor musun? Annelerinden çok o ilgileniyor çocuklarla. Susan'a gerçek bir prensesmiş gibi davranıyor. Elini sıcaktan soğuğa vurdurmuyor. Bu kadar zenginliğe ve yardımcı bolluğuna karşın mutfak tezgahını silen bir Türk erkeği gördün mü hiç sen? Küçük ayrıntılar belki ama mutluluk satır aralarında gizli değil midir? Özden'in söyledikleri bir dereceye kadar doğru. Ama benim gibi mutlulukları satır aralarındaki küçük ayrıntılar yerine şiirlerin dizeleri arasında arayan birine göre değil. İşe başlayalı neredeyse 2 ay oldu. Düzenimi kurdum artık. Şirkete, işime, çevremdekilere alıştım. Geçen ay Özden de yeni işine başladı. İlk görüşmede işe kabul edilmesini, başvuru yapan tek aday oluşuna ve Robin'in katkısına borçlu. Robin'le ilişkilerimiz yaptığı teklifin öncesindeki arkadaşlık çizgisinde sürüyor. Onun doğal yakınlaşmamızın sonucu diye değerlendirerek olur olmaz zamanlarda bana sarılıp içine sıcağını iletme çabalarını saymazsak. Önemsemiyorum bunları. Beklediği kararla ilgili en ufacık bir ışık yakmıyorum önüne. O da mistikte yaşadıklarımızı hatırlatacak tek söz etmiyor. O günü hayatlarımızdan silmiş gibi içinde olduğumuz anı yaşıyoruz yalnızca. Buluşmalarımızın çoğunda Özden de bizimle. Hepimiz iş güç sahibi olunca ancak hafta sonları bir araya gelebiliyoruz. Geçen hafta New York'a gidip Broadway'de Phantom of the Opera, operadaki hayaleti seyrettik. Özden'in o türlü arkadaşlarından biri önceden biletlerimizi almış. Tiyatro binasının kapısında tanıştık kendisiyle. Atay, esmer, yakışıklı, Özden'e bakarken gülücükler saçan Ankaralı bir delikanlı. Yerlerimize oturur oturmaz, "Neden daha önce söz etmedin Atay'dan?" diye sistemle fısıldıyorum Özden'e. "Ortada bir şey yok ki. Bizim ODTÜ grubundan. Yalnızca arkadaşız." biraz özel bir arkadaşlık gibi göründü bana. Bana söylediklerini unutma. Mutluluk için aşık olmaman, mutluluğu aşık olmadığın kişide yakalaman gerekiyor. Değişmez kural değil ya, sen asıl Robin'e dikkat et. Sana olan bakışları gitgide ısınmakta. Bu gidişle sen kararını verinceye kadar kör kütük aşık olacak zavallı. Bu sıralar aşkla meşkle uğraşacak halde değilim. Tek derdim Türkiye'ye gidebilmek. Ferda ile Emre'nin nikah tarihleri belli oldu. 16 Ekim. Emre'nin doğum günü. O gün mutlaka orada olmalıyım. Amerika'da işe başlamanın üzerinden bir yıl geçmeden izin kullanılamıyor. Benimse 6 ayım bile dolmadı henüz. Ne yüzde izin isteyeceğimi bilemiyorum. Madem senin için bu kadar önemli, işi şansa bırakmamalısın diyor Robin. Personel işlerin müdürü gibi küçük insanlarla uğraşacağına, doğrudan doğruya genel müdürün karşısına geç, derdini anlat. Koskoca şirketin personel işleri müdürünü bile küçük insanlar sınıfına koyması canımı sıksa da dediğini yapıyorum. Gözümü karartıp genel müdürün karşısına geçerek kardeşim kadar yakın arkadaşlarımın düğünü için Türkiye'ye gitmek zorunda olduğumu, 3 günlük bir izni bile kabul edebileceğimi, bu sürenin gelecek yılki iznimden kesilebileceğini anlatıyorum. Genel müdür, olumlu ya da olumsuz, hiçbir ifade taşımayan bakışlarla uzunca bir süre süzüyor beni. Yalan söylemediğin için kutlarım seni diyor ardından. Bu tür önerilerle sık sık karşılaşırız. Ama öneri sahibinin ya annesi hastadır ya da babası yahut bir yakınını kaybetmiştir. Bu tür dolambaçlı yollara sapmadığın için istediğin izni hak ediyorsun. Personel işlerini arayıp söyleyeceğim. Belirlediğin tarihler arasında bir haftalığına izinlisin. Ezile büzüle girdiğim odadan sevinçten kanatlarla uçarak çıkıyorum. Yine haklı çıktı Robin. Ondan öğreneceğim daha çok şey var. Robin beni New York'a havaalanına kadar götürüyor. Uçuş kartımı alıp çıkış kapısına doğru yürürken elimi tutup sarılıyor bana. Kendi ülkende sakin kafayla düşünebilirsin diyor. Döndüğünde kararını beklediğimi söylersem kızmazsın bana değil mi? O konuyu unuttuğunu sanmıştım diye gülüyorum. Aklımdan hiç çıkarmadım ki diyerek bedenime dolanmış kollarını daha da sıkılaştırıyor. Özleyeceğim seni. Ve hiç beklemediğim ani bir hareketle eğilip dudaklarımdan öpüveriyor. Güçlükle sıyrılıyorum kollarından. Bu yaptığının vereceğim kararda etkili olmasını aklına bile getirme diye gülmeye çabalıyorum. Sınırlarını biraz aşmış olsa da arkadaşça bir öpücük niyetine kabul ediyorum. Türkiye'deki ilk günüm özlediklerime kavuşmanın tadını çıkarmakla geçiyor. Ertesi sabahta en uzaklardan gelmiş davetli kimliğimle düğün için hazırlanmaya koyuluyorum. Ferda'nın ve Emre'nin aileleri önceleri sorun haline getirdikleri düğünün yeri konusunda bir orta yol bulmuşlar. Bugün öğleden sonra nikah dairesinde nikah kıyılacak. Akşam da İstanbul'daki yakınlarına küçük bir düğün yemeği verecekler. Benzeri bir yemek daha sonra Bursa'daki akraba ve yakınlar için bu kez Bursa'da yinelenecek. Bizi ilgilendiren programın İstanbul'daki bölümü. Nikah salonuna ailecek gidiyoruz. Hem törene hem de akşamki yemeğe annemle babam da davetli. Ferda, gupür dantelden omuzlarını açıkta bırakan, kabarık eteği pembe beyaz çiçeklerle süslü gelinliğinin içinde dünyalar güzeli bir gelin olmuş. Emre de siyah smokiniyle yanındaki geline yaraşır yakışıklıkta. Konumlarını unutup bana doğru koşuyor ikisi de. Sen olmasan kıyılmazdı bu nikah diye yanaklarımdan öpüyorlar. Orada bulunuşumla en az gelinle damat kadar ilgi topladığımın farkındayım. İyi ki gelmişim. Yalnız Ferda ve Emre ile değil, diğer arkadaşlarımla da özlem gidermenin tadını çıkartıyorum. Salona geçmeye hazırlanırken Murat beliriyor karşımda. Doğruca gelip kucaklayıveriyor beni. Ardından annemle ve babamla tokalaşıyor. Bizimkiler gelmedi diyor. Babam rahatsız. Bursa'daki yemeğe katılacaklar nasılsa. Umurumdaydı sanki. Şu anda ne Bursa ne de Bursa'dakiler zerrece ilgilendirmiyor beni. Düğün yemeği için küçük ama şirin bir salon seçmiş bizimkiler. Annemler Ferdalar'ın aile masasında oturacaklar. Bizse İtülü arkadaşlarımız da gençler masasında. Gurbetten Sıla'ya gelmiş aslılarını masanın baş köşesine oturtuyor arkadaşlarım. Murat ortalarda yok ama yanındaki yerin özellikle boş bırakıldığı da gözümden kaçmıyor. Yanılmamışım. Murat kapıdan içeriye girer girmez doğruca gençler masasına gelip yanındaki sandalyeye oturuyor. Herkes benimle ilgili öylesine çok soru biriktirmiş ki içinde onunla da ancak diğerleri kadar konuşabiliyorum. Ferda ile Emre'nin salona girişiyle üzerimdeki ilgi hafifliyor. Murat da bunu bekliyormuş gibi elini omuzuma atıp "Çok özlemişim seni Aslı" diyor. Sesimi çıkaramıyorum, bedenine yasladığı bedenimi geri çekemiyorum. Ama bundan sonrasında söylediklerine sessiz kalmam imkansız. Salonun ortasında ilk dansını yapan Ferda ile Emre'ye bakarak "Sözlerinde durmadılar" diyor Murat. "Bizim nişanlanmamızı bekleyeceklerdi." "Sen hala orada mısın Murat? O defteri çoktan kapatmamış mıydık biz?" "Yapamayacağım şeyleri isteme benden. Yüreğim seni sevmekten vazgeçmiyor." Gözlerimde, yüzümde, saçlarımda gezdirdiği özlemiş bakışları boynuma indiğinde donup kalıyor. "Ama görüyorum ki sen sözünü ettiğin defteri kapatabilmişsin. Ellerimle boynuna taktığım kolyeyi söküp atabilmişsin." İçgüdüsel bir karşı koyuşla "Hayır" diye haykırıyorum. "Atmadım onu. Denizde düşürdüm." Sonra da kolyenin öyküsünü ayrıntılarıyla anlatıyorum. Tekrar tekrar denize dalıp umarsızca arayışımı, çektiğim üzüntüyü, döktüğüm gözyaşlarını. Keşke tüm yaşadıklarımı bu kadar açık yüreklilikle ortaya dökmeseymişim. Ben anlattıkça Murat'ın yüzündeki kırgın ifade yerini umuda ve sevince bırakıyor çünkü. "Üzülme" diye uzanıp elimi tutuyor. "Biliyorsun, o sonsuzluğun şeklini ben çizmiştim. Hala duruyor. Hemen yarın kuyumcuya veririm. Sen dönünceye kadar yetiştirirler." "Buna gerek yok Murat. Kolyeyi kaybedişimin rastlantı olmadığına inanıyorum ben. Sonsuzluğun da bir sınırı var. Ve herkes kendi sonsuzluk sınırını kendi çiziyor. Biz de tam o noktadayız işte." "Ne anlama geliyor bu?" "Bana verdiğin kolye, yani aşkımız, denizin sonsuzluğuyla birleşti, sonsuzluğa ulaştı. İkimizden de çok uzaklardı artık. Peşinden koşmaya, yakalamaya gücümüz yetmez." "Yani?" Sil baştan ona doğruları gösteremeyecek kadar yorgun hissediyorum kendimi. Dilimin ucuna gelen sözcükler kendiliğinden dökülüveriyor dudaklarımdan. "Evleniyorum ben Murat." Bir anda taş kesilmiş, mermer yontu donukluğuna bürünmüş yüzüne bakacak gücüm yok. "Amerikalı bir profesör" diyorum. "Öylesiye bir aşk yok aramızda ama iyi anlaşıyoruz. Doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen de benden vazgeçip kendi yolunu çizmelisin artık." Duymuyor beni, dinlemiyor. Başını ellerinin arasına almış, varlıkla yokluk arasındaki ince çizgide umarsızca çırpınıyor. Neden sonra kendini toparlayıp zehirli birer oka dönüşmüş bakışlarını gözlerime dikiyor. "İstanbul'dan Bursa'ya gelemedin ama Amerika'ya gelin gitmeyi, oralara yerleşmeyi göze alabiliyorsun demek. Umarım mutlu olursun." Yanıtımı beklemeden yerinden fırlıyor. Kimselere veda etmeden koşar adımlarla salonun kapısından gözden kayboluyor. Ayrılırken "Murat nerede?" diye soruyor Ferda. "Gitti" diyorum usulca. "Gitti." "Yüreğimin sonsuzluğuna gömdüm onu" diye fısıldıyorum kendi kendime. Bu Murat'ı son görüşüm oluyor. 2 gün sonra internetten gönderdiği dizelerle aşkımıza son noktayı koyuyor. İlginçtir, bu Nazım Hikmet'in de ölmeden önce yazdığı son şiiri. "Gelsene" dedi bana, "kalsana" dedi bana, "gülsene" dedi bana, "ölsene" dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm. Altında tek satırlık bir ekleme var Murat'tan. "Öl" dedin, öldüm. Ertesi sabah kahvaltı masasında annemle babamın meraklı sorularına hedef oluyorum. "Murat'a ne dedin de öyle apar topar çekip gitti?" diyor annem. "Önemli bir şey değil. Evleneceğimi söyledim ona." "Ne dedin sen?" diye haykırıyor annem. "Bu da nereden çıktı şimdi?" "Evleneceğimden değil" diye gülüyorum. "Öyle söylemem gerekiyordu." "Yani böyle bir durum yok ortada" diyor babam. "Yok sayılır." "Ne demek yok sayılır" diyor annem isyanla. "Neler olup bittiğini herkesten önce bizim bilmemiz gerekmez mi?" "Sakin olun. Evet, gerçekten de ciddi bir evlenme teklifi aldım. Ancak bu teklife sıcak baktığımı söyleyemem. Deli etme adamı da anlat şunu, diyor annem. Arabayı satın aldığımız profesörü hatırlıyor musun? Robin Coleman. İşte o. Aman Allah'ım, hem de Amerikalı. Onun için kendini beğenmiş, itici biri demiyor muydun sen? Başlangıçta öyleydi. Arkadaş olduk sonra. Çok yardımı dokundu bana. Hepsi bu. Daha fazla dayanamıyor babam. Hepsi bu diyorsun ama seninle evlenmeyi düşünebilmiş bu adam. Önemli olan onun değil, benim ne düşündüğüm. Ah kızım ah, diye sızlanıyor annem. Gözümün önünden uzaksın diye yanıp yakılırken evlenip oralara yerleşmene hiç katlanamam. Bize bunu yapamazsın. Keşke söylemeseydim. Boşuna telaşlandırdım onları. Gün boyu köşelere çekilip tasalı yüzleriyle fısıl fısıl konuştuklarını gördükçe üzülüyorum. Kim bilir kafalarında ne senaryolar yazıyorlar. Akşam yemeğinde kararlı bir tavırla yeniden konuyu açıyor babam. Belli ki konuşmuşlar, tartışmışlar, uzlaştıkları görüşlerini bana iletmeye hazırlanıyorlar. İlk anda karşı çıktığımıza bakma, diyor babam. Önünde sana ait bir yaşam var. Kararlarını kendin vereceksin. Ancak çok iyi düşünmen gerek. Karşındaki insanı her yönüyle tanımadan önemli adımlar atmamalısın. O profesör. Yaşça çok mu büyük senden? 14 yaş var aramızda. Sorun yaratmıyorsa önemli değil. Önemli olan beyinlerin ve ruhların anlaşması. Amerikalı olmasaydı bari, diye içini çekiyor annem. Kızımızın yüzüne hasret bırakacak bizi. Durun bakalım, diyorum. Üzülmenizi gerektirecek bir durum yok ortada. Üzülmüyoruz kızım, diyor babam. Senin için endişeleniyoruz yalnızca. Yanlış anlama. Amerikalı biriyle evlenmene karşı değiliz. Sen uygun görüyorsan bizim için sorun yok. Yeter ki kendini onun yanında mutlu hissedebilesin. Robin ya da bir başkası, eş seçiminde ölçüm bu olmalı. Kendini mutlu hissedebileceğin birinin yanında sürdürmelisin yaşamını. Burada ya da Amerika'da, Türk ya da Amerikalı, bunlar ikinci planda kalacak ayrıntılar. Anlayışınız için teşekkürler ama boşuna tartışıyoruz bunları. Merak etmeyin, konuşulmaya değer bir durum olduğunda bir saniye bile beklemem. Hemen ararım sizi. İçiniz rahat olsun. Robin uğurladığı gibi yine New York'ta havaalanında karşılıyor beni. Kaldığımız yerden devam etmek istercesine güçlü kollarıyla sımsıkı sarılıp dudaklarımdan uzun uzun öpüyor beni. Bunları yaparken çocuksu bir sevinç var yüzünde. 2 saatlik yolun güle konuşa nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hartford'a ulaştığımızda Robin bavulumu yukarıya çıkarıp kapının önünde bırakıyor beni. İçeriye girmiyor. Hazırlamam gereken raporlar var. Kusura bakma, diyor. Ama yarın akşam yemekte beraberiz. Eve girdiğimde hiç ummadığım bir sürpriz bekliyor beni. Mis kokulu bir gül bahçesindeyim sanki. Atağa kalktı seninki, diyor Özden. Sabahın köründe gelip elleriyle tek tek yerleştirdi gülleri. Koltukların, sehpaların, yatağımın, başucumdaki komodinin üzeri, ayağımı bastığım, elimi attığım her yer kırmızı güllerle bezeli. Karşılaştığım tablo karşısında gülüveriyorum. Romantik Amerikalı, diyor Özden. Kutlarım seni. Sert kalıbından dışarı çıkarıp deli etmeyi başardın sonunda. Ertesi sabah telefonla arayıp yarattığı Gülistan için teşekkür ediyorum Robin'e. Beğendin mi, diyor. Ülkesinden kopup gelmiş gurbetçiye iyi gelir diye düşündüm. Gülleri ve yarattıkları etkiyi burada bırakıyoruz. Akşam yemeği için buluştuğumuzda karşımda oturan bildiğim eski Robin. Gülüyor, konuşuyor, espriler yapıyor. Ama kararımın ne olduğunu sorup beni sıkıntıya sokmaktan özellikle kaçınıyor. Üstüme gelmiyor, tam tersine aramızdaki arkadaşlık bağının ne kadar vazgeçilmez bir hale geldiğini vurgulamaya çalışıyor. Geçen hafta sonu sıkıcıydı, diyor. Varlığına alışmışım. Türkiye'yi soruyor, düğünün nasıl geçtiğini, İstanbul'u anlatıyorum ona, Boğaz'ı. Dünyanın tartışmasız en güzel yeri olduğunu. Öyle güzel dillendiriyorsun ki oralarda yaşayası geliyor insanın, diyor. Orta yaşlı bir adamım ben. Bir de bakmışsın, emeklilikten sonra İstanbul'a yerleşivermişim. Bana sunulan geleceğe yönelik bu ikramı duymazdan geliyorum. Üzerine söz söylemeye kalksam şu anda hazır olmadığım tartışmalara girmek zorunda kalacağım. O da anlamış gibi bir başka konuya atlıyor zaten. Önümüzde hafta sonunu da içine alan 3 günlük bir tatil var diyor. Eğer uygun görürsen Maine'e gidip bizimkilerle tanıştırmak istiyorum seni. Karar vermek için düşünmeme fırsat tanımak ister gibi ailesiyle ilgili ayrıntıları anlatıyor bana. Annemle babam kış aylarını Florida'da, yazı da Maine'de, Augusta'da geçirirler. Florida yazın çok sıcak oluyor. Bizimkiler yaşlı. Herkes güneye tatile inerken onlar kuzeye, serine kaçarlar. Kışında karlı ve buzlu Maine'den daha ılıman iklimli Florida'daki evlerine göç ederler. Şu sıralar kış öncesi güneye inmenin hazırlığı içindeler. Fırsat bu fırsat. Maine'i de görmeni isterim. Ne dersin? Altında farklı amaçların yattığını sezinlesem de Robin'in önerisine hayır diyemiyorum. Maine, Amerika'nın kuzeydoğu köşesinde, Kanada sınırında küçük bir eyalet. Robin'in annesiyle babası Maine'in baş şehri Augusta'da oturuyorlar. Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Kuzeye doğru ilerledikçe değişen iklimle beraber yeşilin yoğunluğu da gitgide artıyor. Göz alabildiğine uzanan yeşil alanlar sık ağaçlı ormanlara dönüşüyorlar. 7 saatlik yol boyunca Robin'le beraber olmaktan hiç sıkılmıyorum. Belli ki profesörlük unvanını Hartford'da bırakmış. Benim yanımda oturan da yapmacıksız, doğal yüzüyle gülüp konuşan, hep bu haliyle görmek istediğim gerçek Robin. Şu köprüyü geçtik mi geldik sayılır diyor. Altından boz bulanık bir nehrin aktığı metal parmaklıklı köprü, kararmaya yüz tutmuş havanın ve yoğun nemin tesiriyle çöken sis perdesinin altında gizemli bir görünüme bürünmüş. Buradan her geçişimde garip bir ürküntü duyarım diyor Robin, hele yalnızsam. Anlaşıldı. Onun da herkes gibi ufak tefek fobileri var. Güçlü duruşunun arkasında zayıf yanlarının da olabileceğini öğrenmek hoşuma gidiyor. Kim bilir, belki de hoşuma gideceğini bildiği için paylaşıyor benimle. Augusta, dünya üzerindeki en sakin ve kendi halinde baş şehirler listesinde kesinlikle ilk sıralarda yer alır. Hartford'ı sakin bulan arkadaşlarım gelip burayı görmeliler. Genişliği havaalanlarındaki uçuş pistleriyle yarışabilecek caddelerde tek tük araba var. Nüfus yoğunluğu da hayli düşük. Sokaktaki insanlar ise kentin dingin havasının birer parçasıymış gibi telaşsız, sakin ve rahat davranışlar içindeler. Maine'in en büyük şehri Augusta değil, Portland. Kuzeydoğu bölgesinin en büyük limanı olan Portland, 1832'ye kadar eyaletin baş şehriymiş. Sonrasında Augusta başkent olmuş nedense. Ana caddeyi izleyerek şehrin ormanla bütünleştiği kuzey bölümüne doğru ilerliyoruz. Çiçeklerle bezeli geniş göbeği dönünce yemyeşil bir tepeliğin üzerine serpiştirilmiş 3 katlı prefabrik görünümlü Amerikan mimarisini yansıtan evler çıkıyor karşımıza. Yalnızca 5 küçük apartmanın yer aldığı şirin bir sitecik. Robin'in kornaya basmasıyla orta bölümdeki binanın üst kat balkonunda 2 kişi beliriyor. Robin'in annesiyle babası. Arabayı otoparka bırakıp bagajdaki çantalarımızı alırken garip bir tutukluk çöküyor üstüme. Ne işim var benim burada? Robin çektiğim yabancılığı hissetmiş gibi koluma giriyor, küçük ahşap bir köprüyü adımlayarak eve doğru yürüyoruz. Coleman'lar merdivenin başında karşılıyorlar bizi. Güler yüzlü, sevecen tavırlı iki şirin ihtiyarcık. Robin'den önce beni kucaklıyorlar. Oğullarının arkadaşı değil de onların birinci dereceden yakınıyım sanki. Bu sıcak karşılama üzerimdeki gerginliği atmama yetiyor. Robin ise annesiyle babasını görünce şımarıveren çocuklar gibi bir elini annesinin, diğer elini babasının omuzuna atmış, onları bana tanıtmaya çalışıyor. 8. kaset, 1. yüzün sonu.